Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Herkese merhaba. Psikiyatrist Arzu Erkan Yüce bugünkü konuğumuz. Özellikle korona salgını döneminde ruh sağlığımız nasıl etkilendi ve bu süreçten sağlığımızı, ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
İlk sorumuz şöyle, salgın sürecinde sürekli evdeyiz ve bu evde olma hali acaba psikolojimizi nasıl etkiliyor bu kadar çok karantinada kalmak?
Aslında bu birkaç ayrı etaptan oluşuyor diyebiliriz. İlk başta bir şok reaksiyonu oldu. İşte insanlarda bir durumun vehametini kavrayana kadar çok da sıkılacağız. Şimdi evde de ne yapacağız ki, işlerde nasıl yetişecek, ne giysek, nasıl egzersiz yapsak, işte kimlerle nasıl görüşeceğiz gibi. Daha böyle yüzeydeki kaygılardan sonra zaman geçmeye başladıkça ve durumun ciddiyeti anlaşıldıkça da kaygılar yer değiştirmeye başladı. Tabii evde kalabilenler evde kalıyor ama evde kalamayan ve işe gitmekte olan bir grup var ve aynı evlerde yaşıyoruz. Sonuçta işe gidenin güvenliğinden endişe etmekten tutun da işte eve getirebileceği olası virüs ya da bulaş riskiyle ilgili kaygılar da eklendi buna. Birçok kaygı alanı var diyebilirim. Evde kalanların genelde rastladığımız şey temizlikte ne kadar ileriye gideceğini kestirememek, önlemlerde ne kadar ileriye gideceğini kestirememek ya da farklı tutumlardan dolayı birinin çok gevşek olması önlemler alırken, birinin aşırı titiz ya da aşırı gelişmeleri yakından takip ediyor olması çatışmalara yol açabiliyor. Farklı yaş gruplarından kimseler arasında görebiliyoruz. Gençler, ergenler, çocuklar ya da yaşlılar arasındaki farklar ya da kadınlar, erkekler diye gruplamak, yani ikiye bölmek istemem hiçbir şeyi ama anlaşım ve yaklaşım farklılıklarından doğan iletişim problemlerini görebiliyoruz evde kalanlarda. Bir başka önemli sorunsa belirsizlik süreci. Aslında ne kadar süreceğini ve buradan nasıl çıkılacağını kestirebiliyor olsak ve bir zaman sınırı ya da bir netlik olabilse belki daha az kaygılanacak insanlar, ama hem virüsün doğası gereği hem tıpta hepimizin yetersiz kaldığı ve yeni karşılaştığı bir durum olduğu için bütün hekimlerin de her gün yeni bir şey keşfediliyor. Bu belirsizlik doğası da insanlarda çeşitli kaygılara yol açabiliyor. Bu kaygılarla beraber de uykusuzluk, dikkat konsantrasyon güçlüğü, alkol madde ya da başka rahatlatıcı, keyif verici uyaranlara daha çok başvurma, çok yeme, çok sosyal medyada zaman geçirme, çok uyuma, tartışmalar, oyun bağımlılıkları gibi ya da inkar edip boş verme ve zararlı davranışlar sergileme ya da kendisi başkasıyla ilgili gibi çok geniş spektrumda pek çok belirti ve durumu görebiliyoruz açıkçası.
Peki özellikle ailelerinden ayrı yaşayan insanlar işte görüntülü görüşmeler mi yapsınlar? Hani çünkü karantinadayız ve kimse birbiriyle de görüşemiyor. Bu da bir şeye neden olabilir, strese. Sizce buna karşı ne gibi önerileriniz var?
Görüntülü ya da dijital görüşmeleri çok önemsiyorum. Özellikle internete erişimi olmayan ya da sosyal medya kullanımı kısıtlı olan pek çok kimseye ben sosyal medya hesabı açmalarını ya da dijital kullanımları, teknolojileri öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ya da bunları kullanmayan kişilere öğretmeliyiz, aktarmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü sosyal varlıklarız ve iletişim, etkileşim sadece kendimizi iyi hissetmek ve bağ kurmak için değil, aynı zamanda sağlıklı bilgi akışının devamı açısından da önemli. Ülkemizde pek çok kişinin hala ne karantinadan ne bulaş riskinden haberdar olmadığını üzülerek görüyoruz. O yüzden görüntülü görüşmenin mümkün olmadığı kişilerde işte camdan cama görüşmek, belki evinin bahçesine gidip ziyaret etmek, özellikle büyüklerimiz, yaşlıları ya da engelli olan erişimi kısıtlı olan kesimi. Bu tür bağların kurulmasını çok önemsiyorum ve büyük şehirlerde belki pek çok imkana erişim şansı olan insanlar var. Özellikle kırsalda, özellikle ülkemizin daha imkanlar açısından kısıtlı bölgelerinde yerel yönetimlerin, muhtarlıkların, camiler biliyorsunuz şu anda hani toplanma açısından riskli bölgelerden bir tanesi, tıpkı okullar gibi okullarda da tatil edildi biliyorsunuz. İmamların özellikle hem yaptırım güçleri hem sözlerinin dinlenme olasılıkları arttığı için aynı şekilde o bölgelerdeki sözü geçen insanların, akil insanların da görüntülü yöntemlerle ya da korunma yöntemlerini uygulayarak insanları anonslarla olabilir, ziyaretlerle olabilir, uzaktan ziyareti kastediyorum her zaman için o riskli davranışları hemen hepimiz biliyoruz artık. Aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok önemsiyorum bilgi akışı açısından. Toplu görüşmeler yapılabilir. Bazı doğum günü kutlamaları ya da anmalar, özel günler, taziyeler, yine görüntülü görüşmeler aracılığıyla iletilebilir. Bizler de online derslerimizi üniversitelerde şu anda görüntülü yapmaya çalışıyoruz. Ya da şu an işte internet sayesinde sizinle görüşüyoruz. Bunun çok yararlı olduğunu ama tabii her şeyde olduğu gibi uygun çerçevelerde kısıtlayarak kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.
Peki şunu da merak ediyorum ben. Size daha önceden yapılan başvurularla şimdi destek almak için yapılan başvurular arasında bir farklılık gördünüz mü?
Benim daha önceden izlemekte olduğum kaygı bozukluğu nedeniyle izlediğim pek çok danışanımın bu süreci olağan hayatlarından daha iyi atlattıklarını söyleyebilirim açıkçası. Bazı takıntı rahatsızlığı, hatta temizlik, temizleme, bulaşma takıntısı olan, obsesif kompulsif bozukluğu olan pek çok danışanımın bugünlerde değilken ki halleriyle kıyasladığımızda bugünleri daha iyi geçirdiklerini gözlemleyebiliyorum. Tabii burada yapılmış olan terapilerin, seansların da etkisi olabilir. Şimdi tabii herkesin online terapiye başvurma ya da erişme fırsatı olmayabilir. Yani bu söyleyeceğim şeyler çok istatistik olarak anlamlı bir bilgi olmayacak. Hani eskisiyle yenisini kıyaslayabilirim ancak, ama benim genel olarak gözlemlediğim, hem sosyal medyayı çok yakından takip ediyorum hem de diğer meslektaşlarımla iletişim ağı içerisinde olduğumdan görüyorum. Mesela yapılan canlı yayınlardaki soruları görebiliyorum. İnsanlar çok kaygılılar. Genelde hep iletişim problemlerini görüyoruz. Evdekilere nasıl söz dinletecekleriyle ilgili ya da nasıl birlikte hareket edecekleriyle ilgili ya da kendi bedensel belirtilerine, COVID-19 belirtilerine çok benzeştirmekle ilgili ne yapacakları ile ilgili kaygıları çok görebiliyoruz. Stresi ve kaygıyı çok dile getirdiklerini görüyorum insanların. Bir grup insansa bu COVID-19'u hiç hayatlarının merkezine almayıp daha farklı meseleleri, öncelikleri, dertleri neyse onlarla dertlenmeye de devam edebiliyorlar. En çok gördüğüm kaygı alanını ise çalışmak zorunda kaldığı için evde kalamayan yakınlarıyla ilgili endişeleri ve sağlık çalışanlarındaki ruhsal sıkıntıları, süreçle ilgili yaşanan hem akut etkilenmeleri hem de yas reaksiyonunu görüyoruz. Pek çok hastasını ya da yakınını ya da meslektaşını tedavi etmek zorunda ya da kaybeden sağlıkçılar olabiliyor. Özellikle o alanlarda da yükselen ruhsal sıkıntıları görmeye devam edeceğiz. Üzülerek belirtmeliyim ki.
Peki Arzu Hanım, mesela evde biri ve o gün canı çok sıkkın, COVID'in etkilerini de görüyor bir yandan ama bir yandan da değil, hani bunu stres yapmış da olabilir. Rahatlama böyle önerileriniz, teknikleriniz var mı? Belki nefes alma olabilir gibi.
Yani bu tabii küresel bir salgın ve hepimizi etkiledi ama baktığımızda hafif almak için söylemiyorum bu söylediklerimi, ama işte her gün terör, işte insan kaçakçılığı ya da işte savaşlar, bombalanmalar, o kadar çok travmatik yaşantının hep içindeyiz ki iş kazaları, işçi ölümleri, hekime yönelik şiddet, sağlıkçıya yönelik şiddet. Yani zaten aslında bayağı bir talimliyiz her gün olan bu travmatik yaşantılar, ama talimli olunca etkilenilmiyor anlamına gelmiyor tabii ki. Etkilenmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Bu yüzden hem çok ilgilenmeli hem çok bilgilenmeliyiz ama bir taraftan da günlük hayatın akışına olabildiğince çabuk dönmeye çalışmalıyız. İlk günler hepimiz etkilendik, bunu hep söylüyorum. Bazen dona kalma olur, bazen işte bütün vaktini bilgi araştırmak ya da bir çözüm aramakla ilgili geçirenler olur. Bazen insanlar tamamen kayıtsız kalıp bu durumu reddedebilirler, yani inkar edebilirler. Bu bir yas süreci. Bu yaşadığımız bir kayıp nedir? Küresel anlamda sağlığımızın, ruh sağlığımızın, ekonomik kayıplarımızın, gerçekçi anlamda yakınlarımızın kaybı riski söz konusu. Dolayısıyla tabii ki endişeleneceğiz, tabii ki kaygılanacağız ama bir taraftan da nasıl bir cenaze evinde bir taraftan ağıt yakıyorken bir taraftan işte kaybettiğimiz kişinin bir komik hatırası, bir esprili anısından bahsedildiğinde nasıl bir an için gülüveriyorsak ya da acıkıldığında bir yemek dağıtılıyorsa ya da işte bir yakınımızın yanında hastanede refakatçi kalırken nasıl bizim de uyuyup dinlenmemiz ve güçlenmemiz gerekiyorsa, yani bir taraftan yas tutarken, üzülürken ve endişelenirken bir taraftan da sabitler belirlemeliyiz. Ne gibi? Günlük rutinlerimiz olabilir. Çalışıyorsak evden ya da iş yerine gitmek zorundaysak olabildiğince kendimizi koruyarak rutinleri bırakmamamız gerekiyor. Ama şunu kastetmiyorum. Çok gördük onu ilk haftalarda. İşte izleme film listeleri, kitap listeleri, işte meydan okumalar. Herkesin buna dikkati, konsantrasyonu yeterli olmayabilir. İyi de gelmeyebilir herkese bir başkası için iyi olan bir şey. Bir ara yemek yapma furyalarını gördük çok sosyal medyada. Herkes bunları paylaştı. Kimi bunları eleştirdi. Aslında hepimiz yaptığımız şey kaygılarımızı kimimiz bilimsel bilgi paylaşarak, kimimiz yemek tarifi paylaşarak yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden herkesin kendine iyi gelen yöntem neyse onunla ufak ufak devam ederken bir taraftan da diğerleri için yararlı olan şeyleri yapmaya devam etmesi. Yani değerlerimize odaklanmak. Nedir değerler? Bir başkası için yardımseverlik olabilir, birisi için hobiler olabilir, bir başkası için sağlık değeri olabilir. Ne zamandır ihmal ettiğiniz bir hobiniz varsa onu tekrar hayata geçirebilirsiniz. Ya da diğer insanlarla bilgi paylaşımını önemsiyorsanız bir blog açıp bu konuda bir şeyler paylaşabilirsiniz ya da canlı yayınlar yapabilirsiniz. Ya da dayanışma ağları var pek çok. Onlardan birine maddi ya da zihin gücünüzü devreye sokarak, iletişim ağları yoluyla insanlara yardımcı olmaya çalışarak, ücretsiz bir kurs vererek ya da bir takım materyallerinizi insanlara açık şekilde paylaşarak, bilimsel materyal olabilir, yazılı kaynaklarınız olabilir. Yani hayatta kalmaya çalışarak, üretmeye ve paylaşmaya çalışarak devam etmek hepimize iyi gelecektir. Bunun dışında elbette ki hemen her yerde tariflerini görebileceğimiz nefes egzersizleri, anda kalmakla ilgili mindfulness'la ilgili küçük egzersizler çok işe yarayabilir. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin web sayfasında son derece detaylı ve hemen her kesimi kapsayan son derece güzel hazırlanmış müthiş ekip işi çalışmalar var. Bilgilendirme kaynakları var. PDF olarak da indirilebilir, okunabilir ve erişilebilir. Hem sağlıkçılara, yaşlı gruba ne yapmalı, evde kendimizi rahatlatmak için ne yapabiliriz gibi. Lütfen onları takip etsinler insanlar ve uygulamaya çalışsınlar. Öneriler çok ama burada sıralamak için herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bizim aklımıza gelmeyen ama özellikle ruh sağlığımızı korumak ve sonraki sürece yeni bir başlangıç belki de yapabilmek adına söyleyecekleriniz nelerdir?
Bizi tüketen ve canımızı sıkan şeylerden biraz uzak kalmak, kaçınmak bu arada iyi olabilir bu dönemde. Özellikle sosyal medyada daha fazla maruz kalıyoruz. Kullanmakta olduğumuz herhangi bir ilaç ya da tedavi varsa, yapmamız gereken şeyler varsa sağlığımızla ilgili bunları ihmal etmeyelim. Egzersizimizi, uyku uyanıklık düzenimizi olabildiğince sağlamaya çalışalım. Pek çok hastane ya da kurum online olarak telepsikiyatri ya da teletıp gibi yöntemlerle danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyor. Pek çok belediyenin de bu şekilde ücretsiz danışmanlık hizmetleri söz konusu. Pek çok terapist gönüllü bir şekilde bunları yapmaya çalışıyor. Pek çoğumuz canlı yayınlar ve podcastler yapıyoruz. İnsanların bunları dinlemesini, takip etmesini öneririm genel olarak. Bilgilenmek güç katacaktır ve iyi gelecektir. Sağlıklı ve iyi bilgiyi paylaşalım. Kirli bilgiyi, yanlış hatalı bilgiyi, dehşet verici bilgileri paylaşmayalım. Şiddeti yeniden üretmeyelim. Ve evde şiddetle ilgili de küçük bir şey söylemek isterim mutlaka. Kadınlar ve erkekler hepimiz eve kapanmış durumdayız ve büyük oranda biliyoruz ki her üç kadından en az biri fiziksel şiddete uğruyor ve son günlerde karantina ile birlikte Fransa, Çin, Türkiye her yerde kadına şiddet durumlarının arttığını görüyoruz. Çocuk istismarı durumları da aynı şekilde artıyor olmalı diye tahmin ediyoruz. Bu nedenle çevremizdeki kadınlara sahip çıkalım, iletişim ağını güçlendirelim, seslerine ses olalım. 155-183 gibi hatlar açık ve ulaşılabilir biçimde bu kişilere hizmet vermeye devam edecekler. Şiddetin hiçbir türüne boyun eğmeyelim. Kadının dayanışması ve dayanışma yaşatır. Mutlaka nerede şiddet varsa orada sesimizi çıkaralım ve birbirimize güç olalım demek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, aklınıza sağlık.
Ben teşekkür.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.